Merhabalar, Feminist Güzergen bu bölümünde feminist adaylarımızdan Özgür Saki ve Kezban Konukçu aramızda. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Bugün hem seçimleri konuşacağız hem de Yeşil Sol Parti bir kadın seçim beyannamesi açıkladı. Hangi çerçevede neler söylüyor, neler vaat ediyor ve neler yapılacak? Siz de seçilirseniz biraz bunları konuşmuş olacağız. İkiniz de Yeşil Sol Parti'den aday oldunuz, milletvekili adayı. Kısaca hani sizi de tanıtmak isterim. Kezban Konukçu konuklarımızdan bir tanesi. İstanbul 1. Bölge milletvekili adayımız. Aksaray doğumlusun, İstanbul'da yaşıyorsun çocukluğundan beri. Ve işte İTÜ mühendisliği bitiriyorsun ama öğretmenlik yapıyorsun 20 yıl boyunca KYK'yla atılana kadar. 2017'ydi sanırım.
2017 Şubat.
Tarihler unutulmuyor.
Evet, hiç.
Bu süre boyunca öğretmenlik yaptın ama hem öğrenciliğinde hem de öğretmenlik yaptığın süre boyunca hem feminist mücadele içerisinde hem de sosyalist mücadele içerisinde yer alıyorsun. Belki hani sen de eklemeler yaparsın hayatına dair. Bugün de 2023'te Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayısın. Hı hı. Tekrardan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Belki bir şeyler eklemek istersin.
Yani aslında şunu eklemek isterim. Ben daha çok sosyalist kimliğimle tanınıyorum. Ancak ben sosyalist olmadan önce feministim. Hatta o dönem, ya yani bizim feminist olduğumuz dönemlerde feminizm çok daha fazla öcü olarak böyle tanımlanan, sosyalist mücadelenin içinde burjuva ideolojisidir bu diye tanımlanan bir dönemdi. Yani o dönemlerde mesela ben bir Mor İğne kampanyasını hatırlıyorum. Ben daha lise öğrencisiydim. O Mor İğne kampanyası çok etkili olmuştu. Bir Duygu Atanalar'ın kitapları, onlar çok etkili olmuştu. Kadının Adı Yoklar. O özellikle kadın mücadelesinin 80 sonrası çok ciddi bir şekilde işte dayağa karşı diye başlayan o eylemsellikleri, Mor İğne kampanyaları bizim o zamanki genç kadınları çok fazla etkiliyordu. Ben sonra sosyalist mücadeleye girdim. Hatta mücadele ederken sürekli bulunduğum yapı içerisinde biz neden kendimize sosyalist feminist demiyoruz diye. Yani 30 yıllık mücadelem boyunca, 30 yıl boyunca, yani tabii biz yakın, yani 5-6 yıldır sosyalist feminist yapı olarak da kendimizi, oradaki kadınlar olarak da ifade ediyoruz. Ancak o geri kalan 25 yıl boyunca da sürekli niye sosyalist feminist değiliz diye bir şeyin içindeydim. O anlamda kadın mücadelesinin sürekli belli noktalarında içinde bulunma anlamında da bundan da gurur duyuyorum açıkçası. Böyle ifade edebilirim.
Özgür, sen de tekrardan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Sen de ODTÜ fizik bölümünde, evet, okurken hem sosyalist mücadeleyle tanışıyorsun, öğrenci hareketinde. Sonrasında öğretmenlik yapıyorsun. Bu süre eğitim sendesin ve bir röportajında da dinlemiştim. O zaman, yani eğitim senliyken o mücadelenin içerisinde, sınıf mücadelenin içerisinde feminist mücadeleyle tanıştığını ifade etmiştin. Sosyalist feministlerden, yani sosyalist feminist grubunun içerisindesin sen de 2010 yılından beri. Şimdi de Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayısın. Belki senin de eklemek istediğin şeyler vardır.
Ya şöyle söyleyebilirim, eklemek istediğim bir şey diye. Sonuçta hani benim siyasal bilincimi, siyaset okuma halim aslında ortaokulda, 12 Eylül öncesi ortaokuldaki öğretmenlerimin tutumu. Her biri Töpderli'ydi o zaman. Çağcuma gibi bir işçi kenti, SEKA fabrikasının olduğu bir yerde yaşıyordum. O bilinç, ama ondan sonra 12 Eylül'de o ağır baskısı, mahallede hiçbir komşumuzun kalmaması, öğretmenlerimizin kalmaması ilk defa beni siyaseten, sarsıp düşündüren şey olmuştu. Ondan sonra işte üniversite yılları, dernekleşme faaliyetleri, sonrasında öğretmen olunca da ne yapacağım, nasıl örgütleneceğim falan. Eğitlerden eğitsene sürecin görüp burası benim yerim deyip başladım ve sosyalist hareketle de o vasıtayla tanıştım. Ve uzun süre sosyalist hareket, sendikal hareket gitti ve aynen öyle oradaki mücadeleler sonunda hem sendikadaki kadınların mücadelesi, feministlerin mücadelesi, hem sosyalist, bulunduğum sosyalist partilerdeki kadınların mücadelesi beni feminizmle tanıştırdı. ve 2010 yılından beri dediğin gibi 2009'un sonunda Sosyalist Feminist Kolektif kuruldu. Kuruluşunda zaten vardım. Sonra dedik ki patriarkal kapitalizme karşı feministler, kadın hareketi, Kürt kadın hareketi, biz bu patriarkayı, bu patriarkal kapitalizmi yıkacağız dedik. Umarım öyle de olacak.
Yeşil Sol Parti aslında kadın vekili olarak yani 600 yanlış hatırlamıyorsam vekilin içerisinde 268'i kadın, yani neredeyse %44'ü
44,5
buçuğumuzda ziyan etmeyelim diyorsun.
Kadın aday çıkardı. Bu anlamda da herhalde başka da yok bildiğim kadarıyla.
Yok, hayır.
ve geçen haftalarda Kadın Seçin beyannamesi yayınlandı. Çok kapsayıcı bir metin, yani çok daha böyle başlık başlık kadınlara yönelik, LGBT artılara yönelik bir seçim beyannamesi var. Yani kısaca yine ilk sözü Kezban'a verebilirim. Tamam. Kısaca neleri kapsıyor bu seçim beyannamesi ve belki de diğer partilerden, seçim vaatlerinden farkları neler?
Aslında bizim biraz da belki diğer partilerden en önemli farkımızı şurada koymamız gerekiyor. Yani sadece kadın seçim beyannamemiz değil, bütün o seçim sürecinde birilerinin vaat dediği, bizim birlikte başaracağız dediğimiz, birlikte kuracağız dediğimiz meselede biz Yeşil Sol Parti olarak, gelenek olarak çok geniş bir toplumsal mücadele dinamiklerine dayanan, o dinamiklerin işte bizlerde olduğumuz gibi kendini parti içinde ifade ettiği, ancak mesela birey olarak ifade etmekten öte o toplumsal dinamikle sürekli etkileşim halinde ve o etkileşimleri de ileriye taşımak üzere oluşturuyoruz. Yani o programı oturup üç kadın yazmadı. Onu demek istiyorum. Biz o mücadele dinamiklerindeki bütün yoldaşlarımız, arkadaşlarımızla, feminist arkadaşlarımızla temas halinde ve birlikte yazdık. Bir mücadelenin içinde yazdık. Ya mesela ben bu ev emeği, ev içi emek dediğimiz konuyla ilgili yıllardır hatırlıyorum. Farklı boyutlarda tartışmalar yaptık. Ücretlendirilsin, ücretlendirilmesin mesela, örnek veriyorum. Onun bizim seçim beyannamemize yansımış hali, son tahlilde bizim ortaklaştığımız, kadın mücadelesi içinde ortaklaştığımız nokta olarak ev içi emeğin toplumsallaştırılması, kadına güvence verilmesi, sosyal güvence ve emeklilik hakkı verilmesi şeklinde mesela formülize ettik. Ya bunu oturup üç tane kadın ne güzel olur böyle falan diye yazmadı. Yıllarca biz bunu tartışarak, birlikte birbirimizden öğrenerek bu noktaya getirdik. Bunu hani örnek olarak bunu verebilirim. Aslında pek çok işte Kürt kadınların yaşadıkları ve hakları, Kürt özgürlük mücadelesinin içinde bulunan arkadaşlarımızın o mücadelesini biriktirdiklerinin oradaki yansıması. Bizim bütün seçim beyannamelerimize böyle bakmak gerekiyor. O anlamda mesela bana diğer partilerle karşılaştırmak, yanlış anlamayın ama biraz abes geliyor. Çünkü onların etkileşimleri ya da tarzları ve var olma parti derken yalnız biraz burjuva partileri kastediyorum. Tabii yanlış anlama olmasın. Hani tek doğru biziz gibi anlaşılmasın. Yoksa benzer yaklaşım içinde olan arkadaşlarımız, yoldaşlarımız var. Mesela bunu örnek verebilirim. Çok fazla madde var ama bilmiyorum ki nereden özgür yürüsek.
Ya o maddeleri saymaya kalkarsan ya program bitmez. Ve her biri de aynen dediğin gibi her bir madde aslında geçmişinde bir sürü tartışma ve eylemi barındırıyor. Yani o yüzden belki de ana eksenler konusunda şey yapmak lazım. Kezban başladı kadın emeği meselesi. Kadın emeği meselesini, hane içindeki emek, iş yerindeki emek meselesini biz çok tartıştık birlikte. Oradan süzülen bir şey var. Bu tartışmada da belirleyici olan şuydu. Şimdi kadınların görünmeyen emeği var. Karşılıksız, bedeli ödenmemiş bir emeği var. Bu ne olacak kısa vadede? Uzun vadede ise bizim mücadelemizin ekseni cinsiyetçi iş bölümünü parçalamak. O emeği de toplumsallaştırmak, Kezban'ın dediği gibi. Ve ev içindeki cinsiyetçi iş bölümü bittiğinde erkeğin de yüklenmesi gerektiği meselesi var bizim tartışmalarımızda. Ama programda ikisinin sentezi gayet güzel. Hani tartışmalarımızda ifade edildi. Muhtemelen önümüzdeki mücadelelerle o ifadeler farklı farklı barınacak. Bir başkası mesela şeyde erkek şiddetine karşı kadınların konumu meselesi apayrı bir program. Orada erkek yargının meselesine ilişkin işte iyi hal indirimlerine ilişkin programda çok fazla şeyler var. Evet. Burada yine bizim hani hep birlikte erkek şiddetine karşı, kadına yönelik şiddete karşı bir bütün olarak mücadele eden, süzülen talepler onlar. yani şu çok önemli. Gerçekten masa başında yazılmadı. o program masa başında yazılmadı. Bir diğeri bağımsız kadın hareketinin öneminin çok farkında olan bir program. Bu ayrıca hani diğer partiler açısından da farklı bir şey. Feminist hareketin, LGBT hareketinin önemini, onun siyasal mücadelesinin önemini gören bir program. Hani tek tek tekil kadınlar değil, bir siyasal özne olarak kadınlar, bir siyasal özne olarak LGBT artıların yer alıyor olması bir fark mesela bence. Bu şey de barındırıyor, hani senin dediğin gibi programın bütününde de aslında talepler dediğimiz şey, o mücadeleden süzülüp gelen talepler. Ve en son belki altını çizmek gerekir, Kürt kadın hareketinin bu eş başkanlık, eşit temsiliyet meselesindeki ısrarlı mücadelesinde şey var. Burada hemen bir itirafta bulunayım. Bu ilk eş başkanlık tartışmaları olurken tabii ki Kürt kadın hareketiyle de hani birçok politikayı tartışıyoruz. Ben mesela huzursuzdum. Çünkü diyordum ki feminist hareket bütün hiyerarşilere karşı. Başkanlık meselesi
kavramsal
olarak kadınlar arasında hani böyle bir şey yaratır mı hiyerarşi? Ama o dönemden bugüne gelip hani oradaki o başkanlığın bir hiyerarşi tabii ki ufak tefek barındırıyor ama kadınlar yapmıyor bunu bence. Bir bütün olarak o karma siyaseti yapıyor. Şey çok etkili oldu. Bugün sendikalarda eş başkanlık meselesi var. Artık eş başkanlıkta başlangıçtaki şeyler de aşıldı. Başlangıçta eş başkanlık vardı ama hep erkek öne çıkıyor falan. Şimdi o kırıldı. Kadınlar eş başkan, kadınlar öne çıkıyor. Bunun önemli olduğunu gördüm mesela ben. Eşit temsiliyet meselesi de öyle. Geçen röportajda da demiştik, kadınların mücadelesi, feministlerin mücadelesi, sosyalistlerin mücadelesi de öyle aslında. Hani yasalara, meclise sığmaz aslında. Taşar gider. Orası mücadelenin bir parçası sadece. Ve taşmadığını, taştığını, yasalara sığmadığını bu program gösteriyor diyorum. O açıdan da önemli buluyorum ben bu programı.
Bir diğer noktası da bizim aslında önemli yaklaşımlarımızdan biri de yani işte bir meclis var ve insanlar işte oy kullanacak. Yani temsili demokrasi ile katılımcı demokrasi arasındaki hani Özgür'le çok sohbet edemedik. Sen de gitmişsin, ben de gittim Latin Amerika'ya, Venezuela'ya falan o deneyimleri birebir görme şansımız da oldu. Aslında tabii ki bazıları şöyle tartışıyor, ya bizim topluma çok uzak, biz doğu toplumuyuz falan. Ben hiç öyle olmadığını düşünüyorum açıkçası. Çok yeni bir nesil geliyor zaten, gençleşiyoruz ve bütün dünyada belli kavramlar çok rahat tartışılıyor. İşte gençlerle yaptığımız, genç kadınlarla yaptığımız toplantılarda, birebir temaslarda bunu çok rahat. Mesela o duvarlar yok, ön yargılar yok, rahat tartışabiliyoruz. Bu o duvar yani meclisle sokak arasındaki mücadele dinamikleri arasındaki duvarların kaldırılması için, katılımcı demokrasinin yolunun açılabilmesi için. Hani biz hemen haydi şimdi bunu hayata geçirebiliriz demiyoruz ancak bunun yolunun açılabilmesi için de önemli. Bir örnek bizim programımız. Hatta hani Özgül de ifade ederken daha da değişecektir bu. Çünkü o dinamik besleyecek, daha da geliştirecek kendini diye düşünüyorum. Kadın Bakanlığı önerisi. O Kadın Bakanlığı'nın yerellerle temas noktaları ve hangi konularda ve nasıl karar alma süreçlerini hayata geçireceği. Tabii ki daha ilerisi olabilirdi açıkçası. Yani programın daha ilerisi olabilirdi. Çünkü bunun örnekleri var bütün dünyada da. Özellikle katılımcı demokrasi konusundaki örnekler. İşte yerel meclisler, işte Venezuela'da örnekleri var. Mahalle meclisleri, konseyleri. O konseylerin yönetim mekanizmalarındaki etkisinin daha tanımlı olması. Anayasasında tanımlıdır mesela orada gibi. Ama bunları zamanla hepsini, ya bir yol açalım, bunların hepsini kazanacağımızı düşünüyoruz.
Yok, ben sadece diyecektim ki Latin Amerika kadın hareketinden bu gerçekten hani otonom, özerk yapılar anlamında hani demokrasi dediğimiz şeyin içeriğinin ne olduğu, temsili demokrasi dışında farklı demokrasinin olabileceğini öğreniyoruz. Ben şöyle bir şey önerdim, belki yapabiliriz. İşte Latin Amerika ve Orta Doğu kadın buluşmasını İstanbul'da yapabiliriz mesela. Çok ne güzel olur.
Evet, çok güzel olur.
Peki seçildiğiniz yani milletvekili olarak mecliste olduğunuzda elbette ki bir birikimden bahsettiniz. Yani tek başına Kezban ve Özgül olarak değil aslında o toplumsal mücadelenin bir birikimi yani bir temsiliyet olarak orada ve sokakla o feminist mücadeleyle bağınızın da olacağını az çok söylediniz. Peki yine de seçildiğinizde siz neler düşünüyorsunuz yani neler yapmayı planlıyorsunuz?
Yani şöyle benim bir, yani burada bir feminist kadın olarak konuşuyorum ama emek alanında da bir birikimim var. Özellikle tabii ben bir kadın mücadelesini sadece kadın emeği noktasında daraltmak istemiyorum öyle anlaşılmaması için. Yani ben siyasi temsiliyetimden dolayı da Sosyalist Danışma Platformu eş sözcüsüyüm aynı zamanda. Öncesinde de ciddi bir emek çalışması birikimimiz var. Özellikle güvencesizlere dönük ve güvencesiz çalışanlara ve işsizlere, o kalıcı işsizlik ve güvencesizlik meselesine dönük bir birikimimiz var. Mutlaka şimdi işte KYK'lı olmamdan dolayı bu akşam da buluşacağız arkadaşlarla. KYK'lıların bir mücadele birikimi var. Onların sorunların çözümü için mutlaka mecliste şimdiye kadar arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları birlikte daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Ancak kadın programı olduğu için kadın mücadelesi anlamında ben hep şöyle bir hayalim var. Ben örgütlendiğimden beri dün gençlerle bir toplantı yaptık. Çok ilginçtir. Dedim ki önce hep onu sorarım. Hayalleriniz neler? Ben çok severim dinlemeyi. Hiçbir şey söyleyemediler biliyor musunuz? Çok üzüldüm. Yani bir çay param olsa da bir kafede çay içebilsem benim hayalim bu dedi yani. Daha fazlasını söyleyebilen de olmadı orada. Oysa bizim kuşağımız yani biz böyle gözümüzün önünde eşit bir toplum hep birlikte güzel dünyayı yaşıyoruz. Dünyayı istiyoruz. Kadınlar ezilmiyor, sömürülmüyor. İşte sınıf farkları kalkmış falan. Gerçekten bunları hayal eder ve o gider. Hala öyle de yani bir kere önce hayallerimizi geri kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ancak bu şekilde o mücadele dinamik derini canlandırabiliriz ve o etkileşimle yani ben en çok onu önemsiyorum. Ciddi bir etkileşim halinde olmak gerekiyor mücadele dinamikleriyle. O ya o kürsü aslında görünür de bir kişi olarak bizler ama o mücadele dinamikleri sesi olmak ve sürekli o etkileşim halinde işte bunun örnekleri var işte kadın örgütleriyle birlikte toplanarak kararlar alarak onların taleplerini alarak hatta ya keşke öyle bir bilmiyorum ben meclis süzüğünü falan da onların çıkıp konuştuğu bizim yerimize falan değil mi? Grup toplantılarında oluyor da sanırım genel kurulda olmuyor gibi böyle şeyler yapabiliriz diye bilmiyorum benim böyle hayallerim bu, böyle mesela.
Ya şimdi meclis deyince ilk vekil adayı, milletvekili adayı olur musun dediklerinde dedim hiçbir şeyden korkmuyorum. Meclis bürokrasisi beni evet. ürkütüyor falan dedim böyle cesaretlendirince. Hala öyle meclis bürokrasisi ama mesela işte, kürsü, o mevziyi kullanmak ve o mevziden bütün hani madem tüm ezme ezilme ilişkilerinin ortadan kalkmasını istiyoruz biz. Tüm sömürü ilişkilerinin ortadan kalkmasını istiyoruz. Mecliste kuşkusuz sosyalist, feminist kadın olarak adayız. Ama sadece o konuda söz söyleyeceğiz değil. Her şeye söz söyleyeceğiz. Yani çünkü patriarka her yerde, kapitalizm her yerde. Dolayısıyla biz de hepsine sözümüzü söyleyeceğiz. Sözümüzü söylerken de bu ezme ezilme ilişkilerinde taraf olduğumuz kesimlerle, işçi sınıfıyla, ne bileyim feminist kadınlarla birlikte bunu yapmayı planlayacağız. Ama benim başka bir şeyim daha var. Bunu hatta dedim ki sosyalist, feminist, feminist olan vekil arkadaşlarımla konuşayım. Hele öğretmenler çok daha iyi bilir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılık kıyafet yönetmeliğine karşı ne kadar mücadele ettik. Evet. O meclisteki o kılık kıyafet yönetmeliğine karşı da birlikte bir mücadele edelim isterim.
Mesela ben onu yeni öğrendim. Geçen işte Serpil çok yakın da arkadaşım hem yoldaşım. Böyle espriyle falan konuşuyoruz. Yani ilk dedi ben genel kurula gidiyordum ceket giymemiş. Bir arkadaş uyarmış falan oraya giremezsin ceketsiz. O da böyle hiç sevmez öyle bürokrasi falan. Ya öyle miymiş dedim ben dikkat etmemişim. Yani çünkü ben işte biz öğretmenlik yaptık ya sanki devlet memurları aynı yasaya tabiymiş gibi. Çünkü biz okul kıyafet yönetmeliğini bütün devlet memurları şimdi ortadan kaldırdık. En son ben atılma diyor kotla falan okula gidiyorduk. Kot, tişört gidiyorduk yani.
Aynen öyle gitmeye başladık.
Evet çok rahattı. O yüzden bence de onu yapalım kesin Özgül.
Çünkü ben de onu hiç düşünmemişim. Ben işte şuradan... Sonra arkadaşlar dedi ki aha sana mor ceket almamız lazım. Niye dedim ben. Kot kürsüye çıkamazsın dediler. Nasıl yani? Dedim hemen bu kılık kıyafet yönetmeliği meselesinde kadınlar el koyuyor.
Evet evet.
Zaten başladı bir önceki dönem. Arkadaşlar pantolon giyme meselesini
biliyorsunuz. Pantolon öyleymiş meğer. Pantolon
bilmiyordum.
Pantolon giyemiyordu genel kurulda kadınlar.
Döpiyiz bildiğin hani böyle. Hani.
Bir önceki dönem işte HDP'li kadın milletvekilleri bunu başlattı. Aynen bizim eğitim sende evet, yaptığımız gibi. Şimdi pantolon tamam esnedi devamını artık biz
evet, evet.
ceketi de biz halledeceğiz.
Evet, ceketsiz yani.
Kezban sen bahsetmiştin, Kadın Bakanlığı'ndan bahsettin. Hem yerelle bağlantı güçlenmesi hem de yani kadınların, LGBT artıların aslında sözünü söylemesi diye düşünüyorum ben. Ama birazcık daha açabilir misin? Yani neleri kapsıyor, neleri önüne koydu, planlamanızda neler var?
Aslında Kadın Bakanlığı deyince şöyle bir şey de canlanabilir. Çünkü ben böyle mücadele içindeyken böyle hep böyle feminist damarımla Kadın Bakanlığı ne alaka, biz bağımsız kadın mücadelesi diyoruz dediğim ve bunu çok böyle tartıştığımızı hatırlıyorum ciddi ciddi. Çünkü kafam böyle şöyle canlanmış demem. Bir Kadın Bakanlığı olacak ve oradan kararlar verilecek. Yani işte bir sosyalist bir cumhuriyet için, yani bir sosyalist cumhuriyet için hani böyle tartışırken Kadın Bakanlığı tartışıyorduk. Bana çok ters geliyordu. Ben çünkü bağımsız kadın mücadelesi diyen bir örgüt olduğu için oraya örgütlenmiştim. Bu ne alaka falan diyordum. Aslında şöyle bir boyut var. Tabii ki bağımsız örgütlenmeler ki bizim yani kendi içinde olduğum örgüt için işçi, yani bir sosyalist iktidarda dahi işçi sınıfında bağımsız örgütler olması gerektiği. Ne inanan bir şeyiz yani, bir 21. yüzyıl sosyalizmi, katılımcı demokrasi, yani hiçbir şey o kadar ideal değil. Yani bir işçilerin iktidarı işçileri koruyacak, öyle bir şey yok yani. Kadınlar, gençler, işçiler, herkesin bağımsız örgütlenmelerinin olduğu, daha işte tabana yayılan bir demokrasi anlayışıyla hareket ettiğimizde mutlaka ki bu bakanlıklar meselesinin yetkisinin çok azalması gerektiğini düşünüyorum ben orada. Günümüze geldiğimizde ise o Kadın Bakanlığı özellikle kadından yana olan politikaların kadın örgütleriyle, LGBT örgütleriyle etkileşimini ve katılımını kolaylaştıracak bir mekanizma olarak. Benim hayalim bu. Yani oradaki bürokrasiyi de biraz azaltma anlamında bu vurguyu yapıyorum. Hani birilerinin oturup karar verdiği değil demiştik biz kendi programımız için. Bakanlığında öyle olması lazım ama o ayrı bakanlık, ayrı bütçe demektir. Yani o bütçenin kendisini kullanma rahatlığı olacaktır. Ama o etkileşimin kendisi çok önemli ve kadın örgütlerinin bağımsızlığı zaten tartışılmaz bizim açımızdan.
Özgür sen ne dersin?
Ya, aynen, Kadın Bakanlığı dedi mi bir hani feministler özellikle evet, bir şey yapar böyle. Ben de öyle bir mesafeli falan. Bunu ama şey diye hani geçiş dönemi talebi diye şey yapıyorum. Yani ne kastediyorum bundan? Aslında vurgulanan da o. Bir, biz aile olduk mesela. Bütün sokaklarda sloganımız o yüzden aile değil kadınız diye. Yani bunun hani Kadın Bakanlığı, Aile Bakanlığı değil, Kadın Bakanlığı vurgusu bu açıdan önemli. Ayrıca şey, bu bakanlık meselesi ve meclisin iç tüzüğünün de belki diğerlerini de biz sorun edeceğiz politik olarak. Bakanlıkların yetkilerinin azaltılması meselesi, işte ne bileyim meclis dediğimiz, iş yeri temsilcilikleri dediğimiz, o toplumun tüm dokusundan gelen kararların alınabildiği, söz karar hakkının en alt birimden itibaren şey yaptı. Bakanlığın bunları belki koordine ettiği bir hale geçiş süreci için olabilir. Yoksa tüm ezme ilişkilerinin kalktığı bir dünyada bambaşka hayaller, bambaşka bir dünya olacak belki. Bir de şu açıdan ben önemsiyorum. Hani bakanlık meselesinin değil de ayrı bir kadın
birimi.
Hani, birimi. Ayrı bir kadın birimi olması. Çünkü diyelim ki ırkçılık tartışılıyor, göçmen düşmanlığı, mülteci düşmanlığı tartışılıyor genel başlıklar altında. Oysa kadınlar, göçmen kadınlar, mülteci kadınlar, sığınmacı kadınlar bambaşka yaşıyorlar. O bambaşka yaşanmış hali orada çok görünemeyebiliyor. Ama Kadın Bakanlığı'nın bir birimi mesela özel olarak göçmen kadınlar, mülteci kadınlar için bir şey olduğunda, orayla bağ kurduğunda başka bir şey olur. LGBT artılar için benzer bir durum var. Yani böyle daha konuşacağız çok.
Evet, evet.
Yani hem bunun içini nasıl doldurabiliriz, hem de hiyerarşiye yol açmadan nasıl bir iç mekanizma yaratabiliriz. Bunları hep birlikte konuşacağız.
Benim soracaklarım bu kadar. Belki sizin eklemek istediğiniz son sözleriniz varsa alabilirim.
Yani ben özellikle şunu söylemek isterim. Kadınların mücadelesi hem dünyada hem ülkemizde çok ciddi bir noktaya geldi ve bütün toplumsal mücadele dinamiklerinin önünü açıyor. Ya bir küçük bir örnek vermek istiyorum. Ben her zaman gittiğim kuaförde biliyorum yani daha böyle ulusalcı düşünen bir insan. Hiçbir zaman Erdoğan oy vermeyeceğim diyen biriydi. Ancak bazı şöveniz böyle aktrollerin şeylerinden etkilenmiş. Kafam karışık falan diyor. Orada kendisi erkek, eşi ve işte çalışan bir kadın arkadaş buna böyle saldırıyorlar. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl bunu düşünebilirsin? Ya erkek dünyasına dönüp bir siyaset anlayışı var ya şimdi. Hani bizim işte güvenlik politikaları oraya çok zaten o güvenlik politikalarına dair söylemler oraya çok hizmet eder. Gücümüzü elimizden alacaklar, bekamız falan. Ama kadınlar ki bu kadınlar örgütlü değil hani şey değil ama o kadın mücadelesinin nerelere kadar sirayet edebildiğini gösteriyor. Ve hayır kesinlikle ona oy veremezsin, kavga ediyorlar. Hatta dedi ki erkek olan ya dedi özerklik falan gelecekmiş dedi. Döndü birine dedi biliyor musunuz kadın şey dedi AKP dedi İstanbul ve Ankara'da özerk değil miydi dedi AKP belediyeleri onun elindeyken dedi. Sen özerklik dediğin şey aldığı parayı kendi yandaşlarına işte bu da veriyordu o da özerkti dedi. Yani biz o kavramla hemen böyle aklını kullanarak zekice cevap üretti. Vallahi benim aklıma gelmezdi böyle bir cevap üretmek.
Ben de şaşırdım gerçekten çok
evet,
iyi. Çok
evet
iyi.
Yani o özerklik deyince mesela daha böyle erkekler aa evet vatan millet elden gidiyor diyebilir ama çok güzel ki kendileri hani Türk asıllı daha böyle belki CHP'ye yakın insanlar ama kadınlar çok daha hızla dönüşüme açık etkileşime açık bu anlamda. Ben de bu anlamda bu seçim süreci ve sonrasında kadınların o gücüyle aklıyla değişimin dönüşümün hızlanacağını düşünüyorum.
Ya ben son olarak ne diyebilirim gerçekten uzun süredir hani kadınlar daima feministler işte çok örgütlü değil falan derler ama pandemi koşulları dahil kadınlar sokaklardan hiç çekilmedi. Evet. Mücadeleden, yaşamın içindeki mücadeleden, sadece mücadele derken hani sokakta basın açıklaması yapmak, miting yapmak demiyorum. Yani yaşamın içindeki o mücadeleden hiç geri durmadılar. Deprem bölgesi ilk refleks gösterip dayanışma örgütlerini yapanlar yine hı hı. kadınlar oldu falan. Ama bu demek değil ki bütün çelişkileri kadın mücadelesi çözecek. Bir zahmet yani... Bütün siyasal mücadele alanını önümüzdeki dönem bir yükseltmenin eşiğine gelelim ve biz kapitalist patriarkaya karşı mücadele ederken tüm ezme ezilme ilişkileri açısından toplumsal kesimlerin tamamıyla birlikte başka bir dünya inşa edelim umarım.
Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.